Efem Sesi Dergi programına hoş geldiniz. Erkam Radyo'da sizlerle tekrar birlikteyiz programımızda ve bugün Şebnem'in Eylül 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak da Fatma Hale Sağım imzalı Taksimata Razı Ol, Her Şey Senin Hayrına başlıklı yazıyı paylaşacağız. İbn-i Mace'nin rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Bir adam 70 sene iyi insanların yaptığı güzel ve hayırlı işler yapar, miras hususunda adaletten sapıp zulmederse, hayatını işlerin en kötüsüyle noktalar ve cehenneme girer. Bir adam da 70 küsur sene kötü insanların fiillerini işler de, miras hususunda adaleti gözetirse, ömrünü hayırlı bir şekilde noktalayıp cennete girer. Karadeniz'de görev yaptım. Orada kadınlar gerçekten mağdurdular. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olduğu gibi. Mirastan kadına pay verilmiyordu. Erkeği ön plana alıp da kadını kaşık düşmanı olarak gören bu sistem, cahiliye dönemi düşünce yapısıyla aynı olup zulümdür ve azabı gerektirir. Kadınlar seslerini çıkaramazlar, çıkarırlarsa dışlanırlar, zora düştükleri zaman ellerinden tutan olmayacağı korkusu da bu durumu tetikler. Kişi vefat ettikten 3 gün sonra miras paylaşılmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cafer bin Ebu Talip radıyallahu anh'ın hanımına "Yas 3 gündür, kendini topla ve hayatına kaldığın yerden devam et" buyurmuşlardır. Bazı kadınlar vardır, eşleri vefat ettikten sonra miras paylaştırmaz. Sebebi de sadece bir ev bıraktı, onu da paylaştıracak olursam benim sonum ne olacak düşüncesidir. Bu düşünce Allah'a imanın ve tevekkülün çok zayıf olduğunu gösterir. Kişi kendi hayatını Allah'ın emirlerine muhalif davranarak garanti altına alabilir mi? Miras paylaştırmayınca hayatının huzurunu garanti altına alabilir mi? Kişinin saadeti Allah'ın elindedir. Mutluluk da rızık gibi Cenab-ı Hakk'ın takdiri kadardır. Dinimiz çocuğu olmayan kadınlara eşinin bıraktığı mirasın 1/4'ünü veriyor. Eğer çocuğu varsa eşinin bıraktığı mirasın 1/8'ünü alıyor. Bu biraz küçük bir rakam gibi geliyor ve kadınlar az mirasla akıbetlerinin ne olacağını bilemeyip kendilerini garantiye almak için miras paylaştırmaya yanaşmıyorlar. Eşi vefat ettikten sonra miras paylaştırtmıyor, hem de varislerin hakkı olan evde evlatlarına kira ödemeden gasp gibi büyük bir kul hakkıyla hayatına devam ediyor. Miras talep eden evladını hakkını helal etmemekle tehdit etse de böyle bir hakkı olmadığı için boşuna tehdit ediyor. Allah'ın hakkı bu mirasın paylaşılması yönündeyken, Allah'ın hakkı yanında kulun hatırına bakılır mı? Bakılmaz. Evlatlar mal paylaşmak isterse hayırsız evlat konumuna düşerler mi? Hayır, düşmezler. İhtiyaç sahibi analarına bakmazlarsa işte o zaman Allah'ın kahrını üzerlerine çekmiş olurlar. Günümüzde kadın evladına kendi dünyaya getirdiği, kendi büyüttüğü halde güvenmiyor. Evladının dünyevi bütün ihtiyaçlarını karşılayıp, dünyalık evlat yetiştirip ahireti düşünmediği için uhrevi endişesi olmayan evlat da ana babasını mağdur ediyor. Burada kadın kocasının mirasını paylaştırmamakta bir kul hakkına girerken, evlatlarına Allah'ın hak ve hudutlarını öğretmemekte de ikinci kez kul hakkına giriyor. Evlat, malını aldıktan sonra desin ki, "Anacığım sana helal olsun, buyur, kendi evin gibi otur." Oh, Allah selamet versin. Hem Allah'ın emrini yerine getirerek günahtan kurtulduk, hem de evlatlarımızın takdir ve teveccühünü kazanarak mesrur olduk. Diyelim ki kadın evlatlarına kocasından kalan mirası paylaştırdı. Ama evlatları kadıncağızı çok mağdur ettiler. Ben böylesini pek görmedim. Haksız yere mal kaçırıp da ahir vaktinde mağdur olanını çok gördüm. Evlatları arasında haksızlık yapıp da mallarını yedirttiği evlatları tarafından itilip kakılanı da çok gördüm. Allah'ın El-Adil ismi miras hususunda o kadar çok devreye giriyor ki kula Allahu Ekber demek düşüyor. Ben başkasının malını yedim de faydasını gördüm diyen varsa buyursun. Öyle biri yoktur. Allah Teala'nın El-Adil ismine iftira olur. Dünyevi ceza da görürler, uhrevi de. Hemen mi? Hayır. Sabret ve seyret. Acele etme. Yavaş yavaş. Sen Allah'a güven. Ne beddua et ne de orada burada çeneniyor. Adaletin nasıl zuhur ettiğini hayranlıkla seyredeceksin. Ama ben de mağduriyetten öldüm dersen derim ki o mal olmasaydı ne yapacaktık? Hiçbir şey. Hayatımız aynı şekilde devam edecekti. Gelen mal benim rızkımı değiştirmeyecek. Rızkım zaten takdir edilmişti. Eski zamanlarda kadınlar oğullarının yanında kalır, evlatları tarafından bakılır, öylece vefat ederlerdi. Kıymetliydiler. O kadınların ne maaşları vardı ne de büyük mirasları. Ama evlatlarının başının tacıydılar. Ağızları dualı, elleri bereketliydi çünkü. İffetli kadınlardı ve Allah sevdiği kulunu asla zayi etmez. Şimdi öyle değil. Evlatlarımızı o kadar çok haz peşinde yetiştirdik ki şunu bilemedik. Zevklerine, istek ve arzularına engel olan her şeyi etraflarından kaldıran evlat, bir gün anne ve babasını da büyük bir yük olarak görecek ve istemeyecek. Miras hususu Cenab-ı Hakk'ın en hassas olduğu hususlardan biridir. Bazı anne ve babalar ölmeden herkesin malını paylaştırma derdine düşerler. Bu ileride büyük sıkıntılara sebep olur. Evlatlara adil bir şekilde sadaka verip destek olmak, ölmeden miras paylaştırmaktan daha hayırlıdır. Malını alan evladın vefat ettiğini, eşinin de o malla evlendiğini, çocukların çok mağdur olduğunu da gördüm. Evladının vefat ettiğini, gelin ya da damadının eşlerinden kendilerine düşen malla evlendiklerini ya da evlatlarını zor durumda bıraktıklarını da gördüm. Kim öle, kim kala. Bazı ana babalar da sen şurayı al, sen burayı al diye evlatlarına talimat verir, vasiyet ederler. Bu genelde çok sevdikleri bir evlatları varsa onu diğerlerinden korumak içindir. Bunlar gereksiz gayretlerdir. Evlatlarımızın sahibi biz değiliz. Herkesin sahibi Allah ve varise vasiyet edilmez hadisi şerifine muhalif davranmış oluruz. Evlenip hiç evladı olmayan bazı kadınlar eşi vefat ettikten sonra çok az miras alacağı ve mal eşinin akrabalarına kalacağı için en yakın akrabasının genelde de kardeşinin evladını evlatlık edinirler. Kendisini çok akıllı zanneden ve tuzak kuran bu hanımlar Cenab-ı Hakk'ın tuzak kuranların tuzağı boşa çıkartanların en hayırlısının kendisi olduğu ayetlerini yok farz ederler. Hanımın biri bir soru sormuştu. Çocuğum olmadı. Mirasımın eşime kalmasını da istemiyorum. Mallarımı yeğenimle anlaşıp onun üzerine yapacağım. Ölünceye kadar ben tasarruf hakkına sahip olacağım, öldükten sonra da onun olacak. Bana çocuğu olmadığı halde yalan söyledi. Yıllarca onun yüzünden çocuk sahibi olamadık. Malımın ona ve ondan da bana hiç faydası olmayan akrabalarına kalmasını istemiyorum. Bütün bu mallarım bana ailemden ve kendi çalışmalarımdan kaldı. Bana zarardan başka faydası dokunmayan adamı malımla zengin etmek istemiyorum. Cenab-ı Hakk'ın işini üstlenmek, gereksiz şeyleri düşünmek bizim sadece acımızı artırır. İnsan peşinci ve garantici olmayı çok ister. Bu imana muhalif bir haldir. Evdeki hesap çoğu zaman çarşıya uymaz. Ben öldükten sonra malımın eşimin akrabaları tarafından kullanılması bana dert olur mu ki? Ölmüşüm nihayetinde. derdim büyük zaten. Bu bir de Cenab-ı Hakk'ın takdirine hata izafe etme manasına geliyor. Yani Allah'ım hiç kusura bakma, sen böyle emretmişsin ama haşa çok da makul davranmamışsın. Bu benim hayrıma değil demek gibi. Hanıma şunu söylemiştim. Ya mal verdiğin yeğenin ölü verir de evlatları da annemizin malını paylaşacağız, sizin anlaşmanız bizi ilgilendirmez derlerse ne yapacaksın? Ya 5 kuruşa muhtaç ederlerse seni? Varken bir anda yok oluverirse ne edeceksin? Kimin önce ölüp kimin kalacağına dair levh-i mahfuzda haberleşme imkanın mı var? Bilinmez nice şeyin içinde kula düşen Allah'a dayanmaktır. Sen vazifeni yap. Ne süreci düşün, ne sonucu. Süreçte senin istediğin gibi değil, Rabbin takdir ettiği gibi oluşur sonuçta. Kuluz, ilmimiz nedir ki akıl yürütürüz? Kuluz, ne kadar habir, her şeyden haberdar, ne kadar basir, her şeyi bütün ayrıntılarıyla gören, ne kadar latif, her şeyin derinliğine nüfuz edecek kadar vakıf biriyiz de, mallarımızın taksimatında mutlak söz sahibi olduğumuzu sanırız. Zaten malın da, mülkün de sahibi biz değiliz. Bize düşen akıl yürütmeden tam bir teslimiyetle emirlere riayet etmek, tevekkül etmek, adalet ve akıbeti Allah'tan beklemektir. Evladı olmayan bir kişi sadece malının 1/3'ünü vasiyet edebilir. Kalan kısmı varislerin hakkıdır. İstesek de istemesek de. Çocuğu olmayan bir hanım bütün mallarını vakfetmeye kalkmıştı. Hiç faydalarını görmediği yeğenlerinin mirasını almalarını istemiyordu. Vakfettiği kişilerin kendisine hayır dua edeceklerini, böylece daha faydalı bir iş yapmış olacağını söylüyordu. Burada dikkat etmemiz gereken şey, Allah'ın rızası kulların duasına terk edilir mi? Kimin rızası mühimdir? Kulların mı, Cenab-ı Hakk'ın mı? Hakk'ın hatırı âlidir, gayriye bakılmaz sözü ne büyük bir sözdür. Vefasız akraba hesabını Allah'a versin. Neden ben onun yüzünden kendimi bir öfke ve hırsın kurbanı olarak ateşe atayım? Hanım vefat etti, mirası yeğenlerine kaldı. Yeğenlerinin birinin oğlu onun mirasıyla okudu, hep dua eder, ardından Kur'an okurdu. Bu hanım 2 kez kazandı. Birincisi Allah'ın rızasını aldı. İkincisi peşinden dua eden, Allah razı olsun diyen bir akraba bıraktı. Benim malımdan kardeşlerime ne, kime ne istersem onu veririm deme lüksümüz yok. Çünkü varisler Kur'an'da belirlenmiştir ve o kişiler hak sahibidirler. Beğensek de beğenmesek de. Temsil ve dayanışma, mecburilik, yakınlık, ihtiyaç, adil dağıtım konuları İslam miras hukukunun dayandığı prensiplerdir. Miras hukukunda vefat eden kişinin kız evlatları, hanımı ve annesinin aldığı miras, yakınlık ve ihtiyaç prensibine göre belirlenir. Vefat eden kişinin annesi sağsa, malının 1/6'sını, kız ve erkek evlatları varsa, kızlar 1, erkek evlatlar 2, hanımı sağsa o da eşinin malının 1/8'ini alır. Şimdi haksızlık bu yaygaraları burada başlar. İnsanlar başlar akıl yürütmeye. Biz şeriat kanunlarıyla yönetilmiyoruz. Neden İslam hukukuna göre miras paylaşalım ki? Cevap: neyle yönetilirsen yönetil. Miras mevzusu Kur'an'da Allah'ın hakkı olarak belirlenmiştir. Uygulanması devlete değil, imanlı vicdanlara endeksli olarak yürütülür. Mal ve mülkün sahibi kişinin kendisi gibi görünse de esas sahibi Cenab-ı Hak'tır ve mülkün de nasıl tasarruf etmek istediğini Kur'an'da bildirmiştir. Erkek evlat çok alıyor ama dinen vazifelerini yerine getirmiyor. Erkek eşine mehir verip evlenirken bütün çeyizleri kendisi yapmıyor. Savaşlar artık teknolojiyle yapılıyor. Erkeğin gücüne ihtiyaç bile kalmadı. Kadın da asker olabiliyor. kadının nafakası sadece erkeğe aitken bugün kadın kendi nafakasını kendisi kazanıyor. Dini olarak bedeni zarar tazminatı olan diyeti ödemiyor. Dul olsun, bekar olsun, kız kardeşinin, kızının, annesinin ihtiyaçlarını karşılamak sırasıyla baba, oğul ve erkek kardeşin yükümlülüğü altında değil artık. Hele evlendikten sonra erkek iyice el oluyor, deniyor. Burada suçlu din midir? Dinin icablarına göre yetiştirilmemiş erkek evlat ve anne baba mıdır? Toplumun dinden bir haber yaşayıp fıtratına yabancılaşıp nefsini ilah edilmesi. Haşa, Allah'ın suçu mudur ki hem vazifemizi hakkıyla yapmayıp hem de küstahça kafa tutuyoruz? Allah şahit ki özellikle bu hususlardaki vazifelerini yerine getirmeyen erkeklerin ahirette hesabı çok ağır olacaktır. Buna rağmen Allah'ın hükmüyle amel etmeyip de günün şartlarına göre miras paylaşmaya kalkanların da ahirette hesabı ağır olacaktır. Nisa suresi 13. ayeti kerimede Cenab-ı Hak, "Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Nitekim kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onun altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların içinde sonsuz kalıcıdırlar. İşte bu muazzam kazançtır." Nisa suresi 14. ayeti kerimede ise, "Kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse ve onun hudutlarını aşarsa onu bir ateşe sokar ki orada sonsuz kalıcıdırlar. Hem onun için alçaltıcı bir azap vardır." buyurmaktadır. Bugün kadın evinin bütün maddi ihtiyaçlarına destek oluyor ve ailesinin nafakasını sağlıyor. İslam'ın ilk yıllarındaki şartlar yerine gelmediği için mirastaki bu taksimat kadını çok mağdur ediyor. Yeniden çağın şartlarına göre bir değerlendirme yapılmalı sözlerini çok işitiyoruz. Evet, kadın da çalışıyor. Kadının çalışması dinin yüklediği bir mecburiyet değil, kendisi ve eşinin tercihi. Bu durumda dini mesul tutup da haksızlık çığırtkanlığı yapmak adaletsizlik olur. İnsanların ihtiyaçlarının çok daha ötesinde istek ve arzuları doğrultusunda harcamalar yapmasından da din sorumlu değildir. Din, israftan öte, önce ihtiyaç ve zaruri giderler sıralaması yaparken keyfi istekleri asli ihtiyacın önüne almak, dinin değil, israfı çok seven, hesabını bilmeyen kişilerin sorumluluğundadır. Dinden uzaklaşıp da meydana gelen yeni problemlere dinin emirlerinden farklı çözümler bulmaya çalışmak, hem fıtratı zorlamak hem de Rabbimizin sınırlarını değiştirmeye çalışmak olur ki bu hem çok büyük bir cezayı gerektirir hem de fıtratı bozmak manasına gelir. Dinimizde öyle emirler vardır ki yerine getirildiği zaman bire bin alırsınız. Oruç gibi, sadaka gibi, zekat gibi. Ne kadar çok verirsek bereketi o kadar çok olur. Miras da aynen öyledir. Haklara riayet edilip Allah'ın emri harfi harfine gönül rızasıyla yerine getirilirse bir lira bin lira olur. İtaat edilmezse, hırsa yakalanılırsa para pul olur. Büyük imtihanlar ve akıbet cehennem gibi kötü bir yer olur. Rızık Allah'ın fiili sıfatlarından olup, herkesin kolunu büküp bütün mirası alsak da bizim için takdir edilen rızkın üstüne çıkamayız. Takdir edilenden daha çok yiyip içemeyiz. Biz mirası az kabul edip, 1+1=2 eder diye düşünüp, neden 1000+1'i istemeyelim deriz. Buraya kadar bizim irademiz devrededir ama 1+1'i 2000'den büyük 1000+1'i de sıfır yapmak kudretine sahip bir ilahi kudretten haberdar değiliz. Rahmet ve bereket konusu aklın anlayabileceği bir mevzu değildir. Miras hukukunda çok daha farklı ilahi kanunlar işler. Kız evladın İslam dininde mali yükümlülüğü yoktur. Kocasının verdiği mehir kendisinindir. İstediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Kendisine kalan mirası da eşine vermek zorunda değildir. Geçimi kocasının üstünde olduğu için servetini artırır, eksiltmez. Bugün ihtiyaç dengesi kullar tarafından bozulmuş olup kadın kaldıramayacağı yükün altına girmiştir. Büyük zulüm işlenmektedir. Mirasta hırstan çok Allah'ın emir ve rızası gözetilmeli ki yaşantımız huzur, sükunet ve salih amelle geçsin. Taksimi yapan Allah'sa hüküm verilmiş ve boşluk bırakılmamışsa kula teslimiyet yakışır. Hem de itirazsız bir teslimiyet. Evet değerli dinleyiciler, Şebnem dergisinden Fatma Hale Sağım imzalı Taksimata Razı Ol, Her Şey Senin Hayrına başlıklı yazıyı paylaştık programımızda. Ve bir başka yazıyla devam edeceğiz. Yazının başlığı Denge Kaybolunca. Melike Şahin imzalı yer bulmuş dergide. Allah Teala insanları birbirini idare etsinler, birbirlerinin ihtiyacını görsünler diye farklı farklı mizaç, güç, kabiliyet, imkan ve meyillerde yaratmıştır. Toplum içinde güçlüler de olacaktır, zayıflar da. Gençler de olacaktır, yaşlı ve kadınlar da. Zenginler de olacak, fakirler de. Aynı şekilde Rabbimiz servetin tek bir elde toplanmasına uygun görmemiş, çok küçük bir grubun bütün mali imkanları elinde bulundurup diğer insanların sefil bir şekilde yaşamasına da mani olacak tedbirler almıştır. Zekat, sadaka, infak ve isar gibi hayırları teşvik etmiş, aileyi ve toplumu birbirine zimmetlemiştir. Öncelikle dar halkada aile, sokak ve mahalle fertleri, akrabalık ve komşuluk bağlarıyla birbirine bağlanmış, maddi manevi her açıdan birbirinin halinden sorumlu tutulmuştur. Onların aciz kaldığı yer ve zamanlarda müesseseleşmiş hayır hizmetleri olan vakıflar devreye girmiş, onun da kifayetsiz kaldığı an devlet Beytül Mal yani hazinesini ihtiyaç sahiplerinin emrine vermekte sorumlu tutulmuştur. Vergiler azaltılmış, refah artırılmıştır. Bütün bunların sebebi mal ve servetin dengeli bir şekilde topluma dağıtılması, parayı kazanırken ve sarf ederken israfın önlenmesi, parasını nereye savuracağını bilmeyen zengin zübbelerin ve akşam nasıl bir lokma ekmek bulurum endişesini taşıyan fakir, dul ve yetimlerin kalmamasıdır. İslam bu temel prensipler dahilinde kadın ve erkeğin bir takım fıtri özelliklerini, hassasiyet ve zaaflarını gözeten müthiş bir sistem kurmuştur. Kadını bütün beşeri ideolojilerin, cahili sistemlerin ve tahrife uğramış dinlerin yapamadığı kadar yüceltmiş, ona adeta şöyle demiştir. Sen evinin hanımefendisisin. Sen üzülme, yorulma, aşırı derecede yıpranma. Doğuştan evlenene kadar sahip olduğun her şey senin. Evde bulunduğun müddetçe baban senin her türlü ihtiyacını karşılayacak. Seni evlatlarından ayırmayacak. Erkek çocuğa farklı, sana farklı davranamayacak. Çocuklarını aldığı her şey aynı, verdiği her hediye eşit olacak. Sana kötü gözle, hor gözle bakmayacak. Aksine seni evin bereketi olarak görecek. Evlenmek istediğin zamansa kocan seninle evlenebilmek için mehir verecek. Mehrin ölçüsünü sen belirleyeceksin. Düğün masrafına, evin donatılmasına, evin ihtiyaçlarının karşılanmasına sen karışmayacaksın. Çocukların her türlü masrafını da babası karşılayacak. Beyin sana emsalinin harçlığı kadar da kendi imkanların nispetinde harçlık verecek. Kılık kıyafet alacak, yedirecek, içirecek. Sen sokağın tozlu yollarına düşme. İnsanların katılığına, iş yerlerinin acımasızlığına, merhametsiz kimselerin gaddarlığına muhatap olma. Geceni gündüzünü birbirine katacak kadar yorulma. Zaten sevdiğin, gönülden yaptığın şekilde çocukların annesi, kocanın zevcesi ol. Allah'ın verdiklerine şükret, kanaat et. Ama sen anne ve eş olarak yaptıklarının dışında insanlığa katkıda bulunmak, bir hizmet yapmak istiyorsan, kendinde bu güç ve enerjiyi buluyorsan, yıpranmadan, kadınlık şahsiyetinden taviz vermeden çalış. Mecbur olduğun için değil, gönüllü olduğun için çalış. her işte değil, fıtratına uygun, temiz ve huzurla çalışabildiğin sahalarda çalış. Kazandığın da senin olsun. Kimse, eşin, baban, kardeşin senin kazandığını almasın. Sen gönüllü verirsen o başka ve yine sen o kazandığınla ailene, eşine, çocuklarına bakmak zorunda kalma. Gönlünce harca, gönlünce infak et, gönlünce biriktir. Ailen mi dağıldı, gücün kuvvetin mi kesildi, dul mu kaldın? Sen hiç merak etme. Kocanın nafakası bir yere kadar yetiyorsa baban, abin, erkek kardeşin, deden sana bakacak. Onlar olmazsa, vakıflar, o da yetmezse devlet seni himaye edecek. Senin yorulmana, üzülmene müsaade etmeyecekler. Seni dünyanın meşakkatlerine karşı tek başına bırakmayacaklar. İslam, kadına bütün bu hakları vermiş, onu adeta bir eli sıcak sudan soğuk suya değmeyecek şekilde yüceltmiştir. Onun ayağının altına cenneti sermiştir. Erkeğe ise ekonomik hayatın bütün yükünü yüklemiş, kendisi, çocukları, ailesi, hatta duruma göre annesi, kız kardeşi gibi yakın akrabalarının bakımını, ihtiyaçlarının teminini ona bırakmıştır. Bunun yanında erkek, akrabaları içinde yardıma muhtaç olanlara uzanacak, komşularının durumunu gözetecek ve toplumun gönlü kırık kesimlerine ulaşacak hizmet, hayır ve vakıf müesseseleri inşa edecektir. Savaş çıktığında erkek cepheye gidecek, maişet teminiyle erkek uğraşacak, evinin ve aile ve çocuklarının dış dünya ile ilgili bütün problemlerini erkek göğüsleyecektir. Böyle ağır yükler yüklenmiş bir erkeğe aynı nispette kolaylık ve yetkiler de verilmesi gerekmez mi? Mesela evinin reisi olması, eşinin ve çocuklarının meşru konularda onun dediklerine itaat etmesi ya da büyük ve ağır ekonomik yüklerin altında bir nebze nefes almasına sebep olacak bir miras payı. Evet, İslam'ın aleyhinde bir şeyler söylemeye çalışanların alt alta sıraladığı bir iki konudan biridir. Kadının bir hisse almasına rağmen erkeğin iki hisse alması. Yukarıda saydıklarımıza bakınca İslam kadını mı yüceltmiştir, erkeği mi? Birilerinin dediği gibi kadını eve hapsetmiş, elindeki imkanları almış, mirasını da gasp etmiştir, öyle mi? Bugün toplumumuzda ve dünyada kadını erkekle eşit diyen, erkeğin çalıştığı her iş sahasına kadını süren yetmediği gibi kadını arabalara, aksesuarlara, dondurmaya ve benzeri çeşit çeşit eşyaya eklenen bir aksesuar konumuna düşüren, onu cinsi duyguları tahrik eden bir nesne olarak kullanan anlayışlar mı kadına saygı göstermektedir? Yoksa onu bir kız evlatken, kendisine hizmetle cenneti kazandıran büyük bir ikram olarak gören, evlendiği eşine Allah'ın emaneti olarak sunan ve anne olduğunda cenneti ayaklarının altına seren bir din mi gerçekte ona saygı, sevgi ve ihtiram göstermektedir? Evet, İslam mirasta kadına erkeğe nispetle yarım hisse vermiştir. Bu malların yukarıda anlatılan şekliyle sadece toplumun bir kesiminde yığılmasını önlemek maksadına matuftur. Erkek hep verirken kadın hep biriktirirse toplumda nasıl bir denge oluşabilir ki? Evet, İslam kadının bütün ihtiyaçlarını erkeğe yüklerken erkeği de o kadına bakmakla sorumlu tutmuş ve bu konuda da kendisine mirastan farklı bir pay vererek kolaylık göstermiştir. Şimdi günümüzde Müslümanlar arasında bazıları kadının mirastaki bu yarım hissesini de vermiyorsa bu İslam'ın suçu mudur? Yine günümüzde erkekler uyanıklık yapıp bizim hissemiz sizinkinin iki katı diyerek hatta gerektiğinde daha da fazla pay alırken kadınların muhtaç olduklarında onların durumunu görmezden geliyor. Feryatlarına kulaklarını tıkıyorsa bunun vebali İslam'a mı yüklenmelidir? Bugün kadınlar erkekler tarafından eziliyorsa, hakları elinden alınıyorsa, bir takım alacakları gasp ediliyorsa, o erkekleri yetiştiren, onlara Allah korkusunu öğretemeyen anne babaların hiç mi günahı yoktur? Yoksa büyütürken erkeklerin eksik ve hatalarına, arsızlık ve açgözlülüklerine erkektir yapar gözüyle bakıp da onları günahlara cesaretlendiren anneler, çocukları evlilik yaparken bütün rahatlarını gelinlerini ezmek üzere tanzim eden kayınvalideler, bir gün bu bumerangın kendilerine döneceğini hiç hesap etmediler mi? Bugün toplumumuzda ve İslam aleminde kadın eziliyorsa, bunun sebebi İslam'ı bilmemektir, yaşamamaktır. Herkes İslam'ın veya mevcut düzenin kendine uyan kısımlarını alıp işine gelmeyen kısımlarını görmezden geldiği müddetçe zulüm devam edecektir. Allah zayıfları güçlülere, fakirleri zenginlere, kadın, çocuk, muhtaç, akraba ve komşuları da erkeklere zimmetlemiştir. Güçlü, zengin ve erkekler ancak onlar sayesinde sevap kazanır, ilahi yardım ve rızaya kavuşurlar. Birisi şükür ve Allah'ın kendisine verdiklerinden infak ederek, öbürü de başına gelenlere sabır, kanaat ve rıza göstererek Allah'a yaklaşır. Netice olarak İslam'ın hakkıyla tatbik edildiği yerde zalim de olmaz, mazlum da. Açlıktan nefesi kokan da olmaz, kusacak kadar yemek yiyip hazımsızlık çeken de. Çünkü o, insanı en iyi bilen, en merhametli ve en adil zat tarafından, Cenab-ı Hak katından indirilen bir dindir. Bugün insanlığın başına gelen felaketlerin sebebi, bu ilaca ağzını sıkı sıkıya kapaması yüzündendir. Evet, denge kaybolunca başlıklı Melike Şahin imzalı yazıyı paylaştık. Son olarak değerli dinleyiciler, evet bugün miras üzerine, taksim üzerine paylaştık aktardığımız yazıları Şebnem Dergisi'nin Eylül 2015 sayısında. Ve böylelikle biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.